PKBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi okyanusun bu tarafında İstanbul ekseninde ben Cihan, okyanusun öte tarafında sevgili Samet var. Merhaba Sametçim, ne var ne yok okyanusun öte taraflarında.
Yani yalan olmasın, çok yüklü bir duygu selinden geçerek bu buralara geldim. Çünkü şey vardı, mezuniyet vardı lisede. Hiç de daha önce lise mezuniyetine katılmamıştım. Biliyorsun Amerika'da her şeyi gösterişlisi. Aynen öyle makyodur diyecektim. Bu da tabii böyle büyük bir stadyumda yapılan, ne bileyim, konfetili, anonslu.
O derece.
Dronlu kameraların çekildiği, ne bileyim, dünyaya YouTube'dan yayınlanan, sanki bütün Chico değil de Kaliforniya mezun oluyormuş havasında.
SOS'ini izlerdik YouTube'dan.
Gece 4'e mi ne denk geldi? Çok rahatsız etmek istemedim sizde. Okay. Ama duygu yüklü güzel bir hafta geçti diyebiliriz böyle. Şimdi pazar, tam ortasında pazar gününün, güzel de bir hava var dışarıda. Podcastleyip senle kendimi dışarılara atasım var sevgili Cihan'ım. Uzun bir cevap oldu. Sende ne var ne yok ya? AVM'lerin bugünkü yoğunluk trafiğin hakkında bize bir rapor verebilir miyim?
Ya hava İstanbul'da hafta sonu yağmurlu olunca tabii ki, yani ne oluyor? Bazı lokasyonlar aşırı doluyor. Sana öyle bir cevap verebilirim. Onun dışında da idare ediyoruz. Hani yoğun diyelim. Hani her türlü. Çepeçevre bir yoğunluk diyelim.
Tek bir cephede değil. Bütün cephelerden.
Bütün cephelerde mücadele ediyoruz sevgili Samet.
Ama bu yoğunluk seni sanki zinde tutuyor ha?
Ya şey olayı var, hani bir taraf yorup bir taraf enerji yüklememe sebep oluyor. O yüzden dolayı devam ediyoruz yaşamaya ve motive olmaya diyelim. Ama şey çok iyi, hani senin orada hava güzel. Yani bu evet. Şeyin habercisi olabilir. Senin orada hava iyi olduğu için bu tarafa doğru da iyi bir hava gelecek. Ve senin yüzündeki enerji de benden çok farklı değil. Bölüm ne kadar trajik bir bölüm olsa da enerji seviyesi ve anlatacağımız şeyleri yüksek moddan anlatacağız gibi.
Kesinlikle. Ya aslında çoğu zaman zaten seçtiğimiz konular kolay konular olmuyor diye düşünüyorum. Arada sırada böyle daha hafif geçen bölümler olsa da aslında, yani bölüme şöyle gireyim istersen. Bir itirafla gireyim. Benim kafamda bu konu, konuşacağımız konu çok karman çorman bir konuydu. Çünkü evet. Bölük pörçük haberlerden bir şey çıkıyor, ne bileyim bir yerden bir şey duyuyorsun, hiçbir şekilde düz, temiz, böyle şekillenmiş kronolojisi, kim ne yaptı, hatta o kadar dezenformasyon vardı ki beynimde, şey hani hazırlanırken böyle bir neredeyse yoğunluk, bir stres de hissettim. İşte Amerika'nın oyunları, işte Ziyonist bilmem neler, hani böyle söylemler oluyor ya, işte evet, dünyayı evet. Şunlar hani nerelere dalıyoruz abi diye. Ve niye bunları söylüyorum Cihan? Sonunda anladım ki hiç de öyle değilmiş. Yani birkaç saatini ben iki güne bölüp iki günde de birkaç saat adadım, konsantre oldum ve gayet de çok temiz bir şey çıktı kafamda. Bir tarihi sıralama ve olaylar çıktı. O yüzden heyecanlıyım şey anlamında, yani konu çok sevindirici, mutlu bir konu olmasa da bunu temiz bir şekilde kafamda yapılandırabildiğim için ve burada seninle konuşacağımız için heyecanlıyım sonunda.
Yani aynı noktadayız esasında. Farklı bir şey. Hani böyle karman çorman bilgilerin tek bir podada erimemesi durumu vardı ya, her yerden bir şeyler falan.
Evet.
Şu an eğer sevgili dinleyen de bu İsrail-Filistin bölgesiyle ilgili kafasında net bir durum yoksa, hı hı, ya da bir durum var ve bunu tam anlamlandıramıyorsa, aslında ona biraz yardımcı olacak ve sonrasında bazı ekstra araştırmalar yapmasını sağlayacak bir bölüm olarak düşünebiliriz gibi geliyor.
Kesinlikle. Yani şöyle girelim o zaman istersen.
Evet.
Şu an Haziran'ın başlarındayız kaydı yaparken. Ne zaman yayına gireceğini de sonradan kararlaştırır zaten, bilmiyoruz. Bir zaman girecek yayına bu bölüm ama daha yeni Mayıs'ı geçtiğimiz için, Mayıs 15'i. İlk oradan çıkış noktasıydı senin bana yolladığın bazı malzemelerden ve linklerden. Ben Mayıs 15 niye önemliden başlayıp, niye Filistin ve İsrail bölgesine önemliden başlayıp geriye doğru, başına doğru sarmaya çalıştım. Sonra başından yine 15 Mayıs'a kadar geri döndüm. Böyle bir gidiş dönüş bumerang etkisiyle araştırmış oldum.
Şey mi yapalım? Dinleyeni geçmişten 15 Mayıs'a doğru mu itelim?
Evet, evet, evet. Hatta bence eğer senin için okeyse sevgili Cihan, bence Balfour Anlaşması'yla başlamak mantıklı gibi geliyor. Daha öncesinde senin için önemli olan bilgiler varsa istersen sen oradan da girebilirsin.
Balfour'a kadar bir kısa bir geçiş var ya, o geçişi de anlatalım istersen. Yani neyden bahsediyorum? Şimdi Osmanlı zamanında bölgenin bir demografik yapısı var. Hani yaklaşık 390 bin Müslüman, işte 41 bin Hristiyan, 14 4000'e yakın Yahudinin olduğu 1878 yılı sayımlarında gözüküyor. Ama senin o söylediğin Balfour'a doğru giden süreçte Birinci Dünya Savaşı'nda işler biraz değişiyor. Çünkü Osmanlı'nın zayıflamasıyla birlikte hani biz hep şey deriz ya, Araplar bizi arkamızdan bıçakladı. İşte aslında evet. Arapların bizi sırtımızdan bıçakladığı nokta burası.
Evet.
Araplar İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı'dan kopmayı sağlıyorlar. Bir şekilde sağlıyorlar.
Sağlıyorlar değil de sağlamak yani isteyip altyapısını şey diyorlar. Oluşturuyorlar. Evet, biz ayaklanırsak bize destek çıkar mısınız hacı diyorlar Batı'ya.
Ve aralarında bir anlaşma yapıyorlar tabii ki. Sonrasında kiminle anlaşma yapıyorlar? Tabii ki İngilizlerle, ki İngilizler o dönem ya da belki de şu anda da bizim farkında olmamız o kadar coğrafyaya hakim ki İngilizler sömürge olarak. İngilizler o dönem Araplarla sözleşip Araplara yani taşeron olarak kullanıyorlar günümüzdeki tabirle. Taşeron olarak tabii, Arapları tabii. kullandıktan sonra dediğimizde bir sene sonra bu anlaşmayı tamamen iptal edip aralarındaki anlaşmayı Ziyonistlerle yani İsrail'in kökenleriyle bir anlaşma yapıyorlar. Onların da şöyle bir durumu var Samet. Hani o dönem ne kadar hani İkinci Dünya Savaşı'ndaki kadar hani Yahudi toplumuna bir düşmanlık vesaire olmasa da yine de hani ötekileştirilmeden dolayı aslında bir ülke oluşumu hem Uganda hem Arjantin özelinde tartışılıyormuş.
Hatta ekleme yapayım. Yemen adası, Yemen'e ait olan bir ada bile seçeneklerde varmış. Arjantin, Uganda ve Yemen'in bir bölgesini çok kısa bir süreliğine düşünüyorlar. Öyle bir ekleme yapayım.
Ama işte hem bir nevi tarihi bir taraf olması, işte ne bileyim
evet.
farklı etmenlerle birlikte odak tamamen Filistin bölgesine oluyor. Filistin bölgesine olmasıyla birlikte senin biraz önce ifade ettiğin Balfour Anlaşması'na 1917'de yol alıyor. İstersen oradan devam et.
Yalnız bu hasta adam olayı var ya, çünkü şu an tam şey yıllarından bahsediyoruz. Bu Osmanlı'nın neresinden ne koparırsam kârdır diye dünyanın evet, evet. baktığı zamanlardan aynen. bahsediyoruz. Bu hasta adamın kendi içimize, yani Türkiye sınırları, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı falan, onları geçtim. O Filistin bölgesinde de ne kadar etkili olduğunu gösteren bir şey. Çünkü Balfour Anlaşması'ndan önce bir de şey var. Sykes-Picot Anlaşması var. Orada gizli bir şey anlaşma bu. Bir birleşme aslında. Beraber ortaya çıkan bir şey sonrasında. Orada devletler bildiğin Türkiye üzerine yaptıkları gibi Filistin'i nasıl paylaştırırız, neresini nasıl alırız diye bir görüşme yapıyorlar. Ya Balfour şöyle bir şey. Bu arada cımbızla çekeceğim söylediklerinden bir şeyi. Siyonistlerin kökleriyle bir anlaşma yapıyor dedin ya orada.
Evet.
Kim bu Siyonistlerin kökleri acaba ya diye sorduğun zaman orada çok ilginç bilgiler edindim. Bir kere bunlar aydınlar, düşünürler gibi insanlar ve bunlar İngiltere'de yaşayan Siyonistler özellikle. Ama bunların genel olarak baba kabul ettiği bir, her zaman bölümlerde adı önümüze maalesef çıkan bir Rothschild ailesi var. Aslında İngiltere'de yaşayan, gazeteci olan, çok zamanda etkili olan bir Ziyonistlerden bir tanesi bu olayları 1917'den önce söylendirmeye başlıyor. Bildiğim bir lobi çalışması yapıyor aslında.
Zaten altyapısı olması gerekmiyor mu böyle şeylere? Önce böyle kesinlikle. Salıp
löp diye
sonra...
çıkmıyor ortaya. Evet, doğru kesinlikle. Diyorsun. Ya bu şimdi Balfour Anlaşması'nda bir anda... Bu niye önemli biliyor musun dinleyen? Topluma açık olarak bir anda söylenen bir şey olduğu için, ilk topluma açık olarak yazılan, duyurulan bir şey olduğu için önemli. Onun öncesinde hep söylentiler, evet. lobiler, gizli konuşmalar, planlar, şunlar bunlar, havada dönen söylemler var ve bu bir anda 1917'de Balfour Anlaşması'nda çıkıyorlar. Basının önüne veriyorlar ki ulusal Yahudilere bir homeland, bir yuva, artık nasıl çevirsen, sözü verilen bir anlaşma oluyor. Ama burada en önemli hı-hı. benim altını çizmek istediğim, çünkü 1917'den günümüze, şu an kayıt aldığımız güne kadar uygulanmayan çok önemli bir şey var bu Balfour Anlaşması'nda. Yahudi olmayanlara medeni davranılacağını ve zarar vermeme sözünü aynı Balfour Anlaşması içeriyor. Bu tabii ki de
evet.
tutulmayan en büyük sözlerden bir tanesi oluyor, biliyorsun tarihte ve bugün. Ve orada aslında işaretlerini de veriyor nasıl davranacaklarını Filistinlilere ve oradaki Müslümanlara. Çünkü Yahudi olmayanlara diyor. Daha insanların adını veya kim olduklarını bile söyleyemiyorlar Balfour Anlaşması'nda. Bir ötekileştirme zaten kullanılan kesinlikle. Dilde var. Yani sen bu arada bu anlaşmayı yaparken sen bir rakamlar verdin o Osmanlı'nın biraz daha pik zamanlarında, ama anlaşmayı yaptıkları, yani Balfour'un duyurulduğu zaman popülasyon olarak yaklaşık 700 bin tane Arap var o bölgede ve bir Yahudi araştırmacıya dinlediğim Yahudi araştırmacıya göre de yaklaşık 80 bin 90 bin civarında da oranın yüzlerce yıl orada yaşamış, jenerasyon boyunca yaşamış İsrailli veya Yahudi topluluğu var. Yani neredeyse bir %10'luk bir paydan bahsediyoruz. Balfour Anlaşması yapılırken sen diyorsun ki Yahudi olmayanlara iyi davranacağız. Bahsettiğimiz popülasyon yani %90'ı oradaki bölgenin. Dolayısıyla çok büyük bir şok etkisi yaratıyor toplumda, Arap toplumunda ve Filistin'de diyerek lafı oradan sana tekrar geri vereyim.
Bu orada senin bahsettiğin Balfour'daki maddede hani medeni ve işte dini haklardan bahsediyor ama politik haklardan bahsetmiyor. Evet. Senin ifade ettiğin demografik yapıda ise yani nereden baksan çok büyük bir fark var. Yani azınlığın aslında çoğunluk hale getirilmeye çalışıldığı bir anlaşma. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da İngilizler bu planı uygulamaya koyuyor. İşin özü. Ve 1922'den 31'e doğru inanılmaz bir göç alıyor. Çünkü bütün Yahudi akımı gelmeye başlıyor. Ne oluyor? Yani 9 yılda 2 katından fazla bir nüfus geliyor. Evet, yaklaşık 200 bine.
Evet, evet, o 80 bine yaklaşıyorlar. Aynen.
200 bine yaklaşıyor. Ama yani senin de ifade ettiğin Müslüman ve Hristiyan nüfusunun hani fazla olmasının önüne geçemiyorlar. Ne kadar göç alsalar. Ta ki işin pik yaptığı nokta Hitler'in başa gelmesiyle birlikte Avrupa'dan bu bölgeye olan akım daha da hızlanıyor.
Artıyor, evet.
Evet, yani istemli istemsiz biraz da hani soykırım mevzularından dolayı. Sonrasında iş biraz daha böyle hani tam çatışmaya doğru dönüyor.
Bu arada bunun sebebini de söylemek istiyorum sana dinleyene. Sadece soykırımdan sonra bu rakamımız biraz da zoraki artmasının. Benim o yine Yahudi dinlediğim araştırmacı, onun ben önerilerde söyleyeceğim sana hangi podcast'i dinlediğimi. Onun söylediğine göre aslında genel olarak Yahudi toplumunda çok güçlü böyle tutkuyla bağlı olunan bir ziyonist bir akım yok. Yani toplumun kendi içinde aman İsrail'e gidelim burayı hep istiyorduk. Yani gündelik hayatta yaşayan bir Yahudi de yok. O yüzden senin dediğin çok önemli. Yani soykırımdan sonra artık mecburuz gitmeye, ait olduğumuz bir yer yok. Çünkü kovuluyoruz buradan mantığı var. O yüzden bu kadar zor ve bu kadar onca yıl sürmüş bu 200 binin bir daha tekrar pik yapması. Yani Hitler gibi bir şey olması gerekiyordu adamların söyle oraya gitmesi şey, evet, için. Ve günümüzde de Amerika'da biliyorsun teşvik var gidenlere. Hani oradan ev veriliyor, yüksek rakamlar evet. veriliyor, iyi işler veriliyor. Hani git oraya katkıda bulun şeklinde diye araya girmek istedim. Sen oradan devam et.
Şimdi dramın daha da arttığı dönemlere doğru yol alıyoruz sevgili dinleyenle. Senin de bildiğin gibi Samet. 1936-39 yılları arasında Araplar isyan ediyor. Nasıl isyan ediyor? Militar olarak yani silahlı olarak bir isyana kalkışıyorlar. Ama dönem tamamen hani İngiliz kontrolünde olan bir bölge itibariyle ve Hindistan'ın da çok uzak olmaması o taraf. Bütün Hindistan'daki birlikleri bu coğrafyaya çekip ayaklanmayı bastırıyorlar. Ne kadar hani düşünün büyük ki 3 yıl kadar bile sürebiliyor ama fazla bir güç kullanıyorlar ve hani bütün liderlerini de öldürüyor İngiltere. Sonrasında bir şey daha yapıyor Samet. Bu Siyonistlere askeri eğitim vermeye başlıyor İngiltere. Aslında bir taraftan baktığında da bir plan var ortada ve zamanı geldiğinde biz buradan tıstarağı toplayıp çıkacağızın hazırlığı.
Aynen öyle. Bu arada atlamışım notlarımdan böyle hemen çok kısa geçmişe geri döneyim. O bütün bu olaylar olmadan önce ta 1896'da Herzl diye Siyonist önemli bir düşünür var. Çünkü o politik anlamda bu Siyonizmi akıllara sokmaya başlayan insanlardan biri. Bu da çok etkili bir insan olduğu için gidip Sultan Abdülhamit'e kadar gitmiş ve demiş ki ben burayı senden satın alayım kolayca verelim parası neyse olsun bitsin bu iş demiş.
Tamam da buna gitmiş bu arada.
Aynen öyle ama şu an seni ters köşe yapacak Abdülhamit'in cevabını ona verdiği cevabı okumak istiyorum sana. Diyor ki demiş ki bir yazılı verdiği cevapta buranın bir taşını bile sana satmam mümkün değil çünkü burası benim değil benim halkımın toprakları burayı kanla aldık burayı kanla ancak kaybederiz diye bir cevap vermiş ve onun teklifini reddetmiş zamanında. Yani bu liderler
ama
yok edildi.
Veremez ya. Yani bu arada şey olarak o taraf nereden baksan yine bütün dinlerin kutsal olduğu bir yer olduğu için.
E tabii canım.
Onu vermek aslında devleti bir şekilde alenen vermek anlamına da geliyor.
Tabii ki de. Yani burada kendi aşkından, kalbinin iyiliğinden değil, zoraki olarak aslında biraz da bulunan yerin öneminden, dini öneminden kesinlikle. Dolayı. Yani gidip de şey deseydi çok iyi bir teklifle gelip atıyorum işte Uganda'nın bir sağ üst köşesini bana versene deseydi belki de verilebilirdi. Onu bir anlam ifade etmiyorsun. Neyse, kesin. Onu boş ver. Bu üç tane çok önemli lideri dediğin gibi Filistin'in bu çatışmalarda
evet.
kaybediliyor. Ama diğer önemli konu da sevgili Cihan, bir yandan İngilizler Yahudilere paramiliter eğitim verirken bir yandan da diğerlerin yani Arapların, Müslümanların durumunu da bilmemiz lazım. Şimdi Osmanlı'dan beri gelen ve evet. o günlere kadar varan bir eğitimsizlik var. Eğitime çok fazla önem verilmemiş bir toplum. Çok fazla tarımcılık var ama eğitim durumu yok. Herhangi bir düzenli ordu veya güçlü savunulacak bir yapı yok. Dolayısıyla hatta Lübnan, Yemen, Ürdün bütün bu ülkeler olayın içine giriyor biliyorsun bu bahsettiğin savaşlarda. Ama onlar evet. da bir yere kadar hani kendi yerleri değil sonuçta aslında hatta okuduğum bazı kaynaklara göre de kendilerinin çok fazla göç ve şey gelmesin diye, sığınmacı gelmesin diye daha çok aslında endişeleniyorlar o bölgenin istikrarıyla alakalı olarak. Yani herkes kendi çıkarının peşinde burada. En büyüğü de bunlardan tabii ki de İngilizler dediğin gibi. Hindistan'da bulunan ordularından bile daha fazla orduyu Filistin'e yollayarak zaten bunu bize göstermişler ne kadar motive olduklarını, ne kadar önem verdiklerini bu bölgeye. Ama tabii bölümün de adı olarak kararlaştırdığımız Nakba'ya kadar gelen daha trajedik bir duruma sokuyor bütün bu bahsettiğimiz şey evet. tarihte.
Yani dönemi itibariyle zaten hani Filistinlilerin çok acı çektiği aşikar ne Araplar ne başka bir İsrailliler vesaire. O tarafta yüzyıllardır hani kuşaklardır diyelim bulunan o taraflarda yaşayan insanlar olan Filistinliler yani isyanlarına devam ediyor tabii ki. Bunları durduramıyorlar. Çünkü orada haklı bir yani temelde bir var olma mücadeleleri var. Bu var olma mücadeleleri bir noktada İngilizlerle Yahudileri, Siyonistleri karşı karşıya getiriyor. Çünkü İngilizler artık o kadar beziyorlar mı artık, bıkıyorlar mı bilmiyorum, baş edemiyorlar.
Ben biliyorum. Birinci Dünya Savaşı Neyi? Sonrasındaki cevabı, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki aşırı ekonomik kayıptan sonra aslında bir anlamda biz buradan büyük çıkalım, eli ayağı çekelim. Empire olarak yani İngiliz kraliyeti olarak aslında çok büyük sıkıntı çekiyorlar bu arada ekonomik olarak ve şey diyorlar. Burayı daha fazla hem orayı hem Hindistan'ı ikisi aynı zamanlara denk geliyor. Buralardan çekilelim evet. artık bu sömürge olayları bize kar değil zarar ettiriyor diyorlar. O yüzden öyle diyor İngilizler.
İngilizler Yahudilere yani Siyonistlere bir göç sınırı getiriyor. Bu daha önce hani yaptıkları anlaşmalara falan da ters düşen bir hareket. Bir anda evet. kontra bir hareketle bu sefer Yahudileri agresifleştiriyor bu karar ve yapılan çatışmaların şiddeti artmaya başlıyor. Yani bir sürü manipülasyondan bahsediyoruz. Bir sürü evet, patlama, savaş vesaire. Senin dediğin olaya geliyor. 1947'de İngilizler bölgeden çekilmeye karar veriyor ve tamamen şey böyle alev almış topu Birleşmiş Milletler'in kucağına atıyor.
Evet ve burası komik gülüyorum çünkü Birleşmiş Milletler'in kucağına atılan ilk alevli top bu konu oluyor yani nasıl nereden nereye böyle bir şeyle başlıyor. Hani şey gibi bu sevgili Cihan, sen bu metaforları çok seviyorsun bu bölümlerde. Hani sınıfa geliyorsun, ilk yeni öğrencisin ve en zor sınavdan başlıyorsun. Böyle çat diye transfer olmuşsun yeni bir okula ve direkt finallerden başlıyorsun gibi. Birleşmiş Milletler'in de kucağına dünyadaki evet. en çözülmesi zor konulardan birini İngilizler çat diye bırakıyorlar.
Yakın tarihte bir politik söz vardı biliyorsun. Hani hiçbir şey olmadıysa da bir şey oldu. Aynen öyle bir durum bu. Senin söylediğin
çok
şekilde.
Bilge bir alıntı evet.
Yani alıntılar önemli biliyorsun. Tarih tekerrürden ibarettir çünkü. 1947'de gel gör ki Birleşmiş Milletler bir bölünme planı açıklıyor. Yani şu bölge İsrail yani Yahudilerin, şu bölge Filistinlilerin diye. Filistinli Arapların diye. Burada da tabii bir ayrım gerekiyor gibi Samet. Hani Araplar ve Filistinliler şeklinde. Çünkü tarihte evet. o biraz iç içe girmiş. Hani Filistinlilerin Arap kökeni var ama aslında tam da hani Arap diyemeyeceğimiz bir evet. Topluluk diyeyim artık. Şimdi 1947'de açıklanan bu karar aslında biraz şok ediyor Filistin toplumunu. Çünkü o dönem 1.3 milyon Müslüman Hristiyan, Filistinli, 630 bin Yahudi var. Toprakları öyle bir bölüştürüyorlar ki daha fazlasını İsraillilere veriyorlar, Yahudilere veriyorlar, daha azını Filistinlilere veriyor. Diğer taraftan tamam bu bir problem ama tek problem de değil. Çünkü Yahudi toplumuna çizilen haritanın içerisinde o kadar çok Filistinli var ki yani bu insanların durumu ne olacak diye daha büyük bir problemle baş başa kalıyor dünya.
Aynen öyle. Bu da tabii ki de takdir edersin başka çatışmalara, başka talihsiz olaylara neden oluyor. Mesela bazı köyler boşaltıldığında Yahudi tarafından onların geri dönmemesi için köylerin yerine binlerce ağaçlar dikilmiş, parklar yapılmış, ormanlar yaratılmış.
Evet.
Bazılarının yollandığı yerleri recreational facilities, yani işte ne bileyim oyun yerleri falan yapılmış. Böyle alakasız şeyler yapılmış. Köyleri silmişler haritadan bildiğin. Ve bu arada onların yani Nakba'da şöyle bir açılım var. Senin sanırım belki de önereceğin bölüm sonu, önermezsen de yine de linkleri ben ekleyebilirim istersen. O izlediğimiz videoda şöyle bir kısım var Nakba için. Sadece insanların kovulması ve çatışmalar ve bir yerin kaybedilmesi değil, aynı zamanda Nakba demek dönebileceğini söylediğin insanların bir daha geri alınmamasıyla da alakalı. Yani onların köylerini sildiğin zaman haritadan ve dönecek bir yer bırakmadığın zaman zaten yine çatışmaya davet etmiş oluyorsun herkesi. Ya dolayısıyla bu Nakba ve 15 Mayıs'ın ilginç tarafı, bir taraf için bir kutlama, bu dediğin partition, işte UN'e göre, Birleşmiş Milletler'e göre çizilen yerin yapılması, bir tarafsız bölüm olması falan filan. Bu arada Yasser Arafat, bazı benim senin yaşımda olan dinleyenler biliyordur kim olduğunu, biz yetiştik o zamanlara. Evet. 1949'dan beri bu resmi olmayarak Filistin halkı tarafından protesto edilse de en sonunda Yasser Arafat 1998'de bunu resmileştiriyor, 15 Mayıs'ı. Hani bu günü işte protestolarla, tepkiyle falan resmi bir şekilde dile getirmek için. Öyle de bir katkısı olmuş Yasser Arafat'ın.
Birleşmiş Milletler'in bu hani bahsettiğimiz tasarısı, bölünme tasarısı ya da ne dersen artık, bu planı kabul edildikten sonra her zaman olduğu gibi hani bu Amerika'daki lobicilik faaliyetlerinin belki de başlangıcı da diyebiliriz. Bilemiyorum sevgili Samet.
Olabilir.
Olduktan sonra İngilizler bölgeden tamamen çekiliyor. Hani tası tarağı toplayıp gidiyorlar sevgili dinleyen. Ve belki de hani olayın en trajik olduğu bölüme geliyoruz yavaş yavaş. Çünkü Siyonistler, militer güçler hani eğitildi vesaire dedik ya İngilizler tarafında. Bunlar Plan D adında bir deklarasyon yayınlıyorlar.
Evet. Ve Hagana diye de bir ordu kuruyorlar.
Bu ordularla köyleri basmaya başlıyorlar. İlk bastıkları köylerden biri olan Deir Yassin çok büyük bir katliama sahne oluyor. Gecenin bir yarısı Cuma günü giriyorlar. Orada yüzlerce insanı katlediyorlar diyeceğiz artık. Yani diyecek başka
hatta
bir şey yok.
Binler, bazı kaynaklara göre bin üzeri, daha doğrusu binler demeyeyim de bin üzeri diye de geçiyor.
Bu aslında temelde bir mesaj verme amacı içeriyor. Yani sen tasını tarağını toplayıp buradan gitmezsen, ki burası onlara verilen topraklardan da değil sevgili dinleyen. Birleşmiş Milletler'in onlara verdiği toprak değil. Çünkü bu Deir Yassin hani Jerusalem'e, Kudüs'e bayağı yakın bir bölge. Ondan sonra Filistinliler bir şekilde oralardan, yani hem İsrail'e verilen topraklardan hem de Filistin'e verilen topraklardan gitmeye başlıyorlar.
Mecburen.
İlk etapta yani kesinlikle, çünkü hani bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Dönemi itibariyle de yani inanılmaz trajediler yaşanmıştır. Biz yani %1'ini bilmiyoruzdur.
Kayıt yok çünkü.
Evet. Şey de var ya Samet, hani bu saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin kayıtları var. Yaklaşık 7500'lerden bahsediyorlar. Ama ve lakin Filistinlilerin herhangi bir kaydı yok. Çünkü onlar daha önce de tabiri verildiği şekilde Yahudi olmayan toplum, değil mi?
Aynen öyle. Ötekileştirilmiş Yahudi olmayan toplum. Bu güzel bir politik alıntı yaptın ya bir söylemden. 1947'de İsrail'in liderlerinden birinin bu stratejiyle ilgili yaptığı bir konuşmadan bir alıntı yapacağım ben de. Mindset, yani mantık, bir akıl, düşünme şeklini yansıtmak için. 1947'de adam bunu söylüyor ve bunu gelecek için söylüyor, bölgeye dair. Diyor ki, the old will die, the young will forget. Yahudiler için diyor bunu. Ya yaşlı olanlar zaten ölecek, genç olanlar zaten unutacak. Biz bir şekilde bunu yedireceğiz. Böyle bir şekilde buraya hakim olacağız diyor. Diğeri de daha insanlara tanıdık bir isimden ve günümüze yakın bir tarihten söyleyeyim. Benjamin Netanyahu. Bütün bu çatışmalar, problemler, bölgelerle ilgili şöyle bir alıntısı var onun. Onu da Türkçe'ye kendim çevirdim. Filistin silah bırakırsa barış olur diyor. Yani bu silah bıraksınlar barış olur diyor. İsrail silah bırakırsa ortada İsrail falan kalmaz diyor. Bu da onun kendi konuşmasından ya, benim direkt çevirdiğim. İlginç. Hayır, şöyle ilginç ama. Evet, politikada bu bahsettiği toplum, yani Filistin silah bırakırsa barış olur diye toplum, orada yaklaşık 500-600 tahminen, hatta bazı şeylere göre 700 yıldır bulunan bir toplum. Yani
evet,
bu kadar söylüyorum, devamını söylemek istemiyorum.
Ya atasözlerimizden biri var ya böyle, hani bağcıyı kovmak diye. Bu tam olarak hani oturuyor diye düşünebiliriz. Toplamda 750 bin göç ve 500'den fazla köy yağmalaması yapıyor Yahudiler o dönem. Yani 750 bin göç derken Filistinlileri bir şekilde göç etmeye zorluyorlar. Bu da yani insanların zaten hani sen dedin ya tarım toplumu ve benzeri, yani bu insanlar evet, buralarda 600 yıldır yaşıyorlar ama bu şekilde yaşıyorlar. Diğer bir nokta.
Kendi kendini yetecek bir şekilde gayet güzel yani, geçinip yaşamış insanlar bunlar, bu olaylar başlayana kadar.
Yani bir taraftan da bakınca şimdi Birleşmiş Milletler planı kabul görüyor. Toprakları bölüştürüyorlar. Diyelim tamam. Bu anlaşmaya göre toprakların %56'sı İsrail'e veriliyor. Yani Yahudi toplumuna veriliyor. Ama bu paramiliter güçlerin yaptığı operasyonlar, artık savaş diyeceğiz, savaşlarla birlikte %78'e ulaşıyor bölgedeki evet, toprak hakimiyeti. Bugün ise toplam bölgenin yüzölçümünün %85'ini kontrol ediyorlar ve hani zaman zaman yine haberlerde görüyoruz ya, hepimizin bildiği gibi işte yine çatışma oldu, yine işte şu ağlama duvarında şöyle oldu, böyle oldu. Velhasıl kelam, İşin özü aslında şu: 6 milyon Filistinli kendi topraklarında tam olarak mülteci statüsüne geçti ve bu yani hani bir şekilde siyasi olarak dengelenip kontrol edilmeye çalışılıyor. Günümüz dünyası biliyorsun biraz daha farklılaştı ama bu bölgenin kanayan yarası sanki hani dünyanın sonu gelene kadar da sürecek gibi sevgili Samet.
İstersen şöyle bitirelim bu kendi ülkelerinin mülteci durumuna düşüyorlar dediğin için. Bir ülke yani alakasız o bölgeyle alakalı bir ülke başka bir ülkeye orada zaten bulunan bir yeri söz olarak vermiş oluyor. Aslında böyle bir şey var. Yani bütün olay burada kilitleniyor. Yani evet, hiç orayla alakası olmayan bir İngiltere var. Hiç orada da henüz bulunmayan bir topluluk var. Ve orada bulunan, yüzyıllarca bulunan bir topluluk var. Ve böyle zaten denklemi böyle masaya serdiğin zaman zaten burada çatışmadan başka bir şey olmayacağı belli. Son şöyle bitirebilir miyim? Bir düşünür var. Bir gazeteci var. Bütün bunlarla ilgili kitaplar yazmış. San Diego Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Bütün kanallara çıkmış. Onu çok dinledim. Çünkü kendisi Yahudi olmasına rağmen çok tarafsız iki tarafı da anlatabilen güzel materyaller vardı. Ona bir röportaj podcast hatta diyorlar ki peki bütün bunları konuştuk saatlerce. Çözümü nasıl görüyorsun? Geleceği nasıl görüyorsun? Ne olacak burada diye. Ben biliyorsun daha her zaman böyle pesimistik hayata bakan bir insanım. Galiba o da biraz benim yanımdan oyunu kullanmış. Gelecek ve çözüm ne dedikleri artık gerçekten öyle bir şey var mı, öyle bir şey, böyle bir opsiyon var mı bilmiyorum diyor. Ben de kendi cevabımı düşündüğümü buldum. Galiba laf da güzel oturduğu için burası bir Arap saçına dönmüş.
Ben de cümlelerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Çünkü bölüme hazırlanırken en böyle duygusal ve beni vuran noktayı ifade edeyim aynı zamanda. Göç etmek zorunda kalanlar, yani Filistinliler, evlerini kilitleyip anahtarlarını da yanında götürmüşler. Bu halen 15 Mayıs protestolarında en simgesel öğe olarak böyle görünür bir şekilde karşımızda duruyor. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var. Hem bölüm özelinde hem de değil mi sevgili Samet?
Aynen öyle. Şimdi bu bölümde birçok kez bahsettiğim, adını söylemeden işte önemli bir araştırmacı dediğim kişinin İngilizce de olsa podcast'ini dinlemek isteyenler olursa diye onu bir öneriler eklemek istiyorum.
Lütfen.
Podcast'in adı Empire. Ben bu podcast'i daha önce dinlememiştim. Yani takip ettiğim podcast olarak kendi listemde olan bir podcast değil ama bu bölüme dair, yani işte Filistin'le ilgili. Hatta bu arada bir şey söyleyeyim mi? Biz de bunu daha yapmadık ama mesela Lawrence, Arapların Lawrence'ı var biliyorsun. Evet, onunla da ilgili bir seri yapmışlar. Bu bölüme dair ama çalışırken çok faydalandığım Balfour'dan günümüze kadar Origins of the Israel Palestine Conflict isimli bir bölümü var Empire Podcast'inin. Genel olarak bu podcast'a baktığımda çok bizim seviyede, yani bizimle paralel konular seçtiklerini görüyorum. Dolayısıyla daha fazla bölümlerine de bakmayı düşünüyorum. Özellikle tarihle ilgili olduğunda. Onun dışında da çok uzatmadan iki tane HKBÖ dinlencesi diye seninle yarattığımız playlistimize şarkı ekleyeyim. İnsanlar bunu Spotify'da, Deezer ve YouTube'da bulabilirler. Bir tanesi isim olarak denk geldi ama birkaç gün önce bulduğum bir şarkıydı. Keys to the Kingdom şarkının adı. Bunu da son zamanlarda çok revaçta olan, senin de bazı şarkını artık sevdiğin Uncle isimli grubun Gavin Clark'la beraber söylediği bir şarkı olarak ekleyeyim. Diğeri de şarkının adı Take Me to Church. Sahibinin adı ise Thomas Lee. Bu bir cover, bir piyano coverı, bildiğimiz Take Me to Church şarkısının. Bunu da ikinci bir şarkı olarak önerilere eklemek istiyorum. Onun dışında da bugünlük benden bu kadar. Bir de sana verelim sözü, bakalım sende ne var ne yok.
Teşekkür ediyorum Samet'ciğim. Ya aslında videoyu daha önce önerdiğimiz için 2-3 bölüm ya da 5 bölüm önce, artık kaç bölümse, neden Filistinler her 15 Mayıs'ta işte protesto ediyorlar diye bunu önermiştik.
Doğru,
hatırlatma yapalım.
Sen hatta demiştin bu bir bölüm de bölüm haline de gelebilir, evet, diye hatırladım şimdi. Evet.
Evet. Geldi şu an sevgili.
Şu an geldi. Şu an doğdu. Nur topu gibi.
Hatırlatma videosu diyelim geçmişteki bölümümüzü. Eğer dinlemediysen geçmişteki bölümümüzü, o bölümü de dinleyebilirsin diye böyle hani paslıyorum.
Hatta lafını yine balla keseceğim. Hem de Chico balıyla. Banksy'yi de dinleyebilirsin sevgili dinleyen. Çünkü evet. Banksy ne alaka dersen, Banksy'nin bölümünde de bu konuyla ilgili ucundan bir dokundurma var.
Ya bu bölümde biraz tarihsel gittiğimiz için Banksy'ye değinmedik ama evet, Banksy de oraya dikkat çekmek için bir sürü, aynen, eser o duvara. Meşhur İsrail'in, evet, ördüğü bir duvar var ya, o duvara eserlerini
bıraktı.
Çok şey bıraktı.
Verme, spoiler verme, gitsinler bölümü. Fısıldıyorum mikrofona sanki.
Şimdi bir öneri değil de bir hatırlatma daha yapacağım. Daha önce çünkü önerdiğim bir şarkı. Mor ve Ötesi'nin Nakba şarkısı. Orada der ki, kutlayanım var, ağlayanım da, bak sana bayram, bana bomba. Bu şarkıyı Filistinli bir çocuğun gözünden söylediklerini ifade etmişti grup. O yüzden dolayı biraz anlamlı. Çok uzun zaman önce önermişim bu şarkıyı. O yüzden eklemek değil,
yıllar
de hatırlatma
önce
diyorum. Yıllar önce, evet. 3 sene, minimum 3 sene önce. Bu bölüme önereceğim hatırlatmalardan sonraki tek şarkı ise HKV ödüllencesine geliyor sevgili Samet ve dinleyen. Melintini ve The Running Blue Orchestra'dan Yellow Roses şarkısını HKV ödüllencesi playlistine ekliyorum. Deezer, Spotify ve YouTube'da da karşında sevgili dinleyen.
Bu arada söylemeden geçemeyeceğim, Mor ve Ötesi sanırım empati, çünkü seninle empatiyi burada hep konuşuyoruz. Empati, evet, denince bunu yapabilen en iyi herhalde gördüğüm, dinlediğim gruplardan biri diyebilirim. Hem Türk hem yabancı odaklı bütün müzik,
kesinlikle,
hazinemde empatisi yüksek gruplardan biri diye düşünüyorum. Valla Cihan, zor bir konu. Belki biraz daha basitleştirilmiş oldu biz kısa tuttuğumuz için bölümleri.
Evet.
Umarım biraz kafasını insanın şekillendirmiştir. Çünkü ben bölüme başlarken hep Amerika şunu yaptı, Amerika'nın bunu yaptı diye duyarak girmiştim. Şimdi daha çok böyle ya bu İngilizler ne halt yemişler şeklinde bitiriyorum bölümü. Dolayısıyla hani birazcık clarification, birazcık zihnimizde aydınlanma olduysa ne mutlu bize ve dinleyene diyelim. Bu bölümle ilgili fikirleri olanlar Instagram, Facebook veya hkbpodcast.com'dan bize ulaşabilirler. Bununla ilgili paralel başka konular akıllarına geliyorsa olabilir, paylaşım yapabilirler. Onun dışında da Patreon'dan da hem Cihan'a hem bana ufak böyle bir kahve ısmarlama veya bir bölüm konu seçme gibi fikirleriniz varsa bize ulaşabilirsiniz diyelim. Sevgili Cihan, bir sonraki bölümlerde buluşalım mı? Ne yapalım?
Öyle yapalım ve sevgili dinleyene bu saniyeye kadar ve bunca bölüme kadar bize eşlik ettiği ve bizimle olduğu için teşekkür edelim. Bir sonraki, bir önceki, beriki geriki, bu kısmı sen seviyorsun. bölümlerde görüşelim. Biz her zaman olduğu gibi her pazar saat, Türkiye saatiyle ama 7'de yayındayız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Bye bye.